Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eray Özer. Olsun o da iyidesiniz, hazırsanız başlayalım. Evet, iki anonsla başladım bölüme. Çünkü bugün ilk defa bir şey deniyorum. Bir bölümü hem Olsun o da iyiye hem de Yeni Haller'e koymaya karar verdim. Bunu da öyle tesadüf eseri almadım. Yani içimden sadece öyle geldiği için değil ama hakikaten de bölümün iki tarafta da yer almasının iki taraf için de çok hayırlı olacağını düşündüğümden böyle yaptım. Sebebi şu, Olsun Odayı da biliyorsunuz, dinleyenleriniz biliyordur. Podi üzerinden yayın yapıyorum ve orada bir takım kişisel hikayeler anlatıyorum. O hikayelere bağlı olarak da hayata dair bir şeyler konuşuyoruz. Bazen komik hikayeler oluyor ki genellikle komik olanları seçmeyi tercih ediyorum. Bazen aslında komik olmayan şeyleri yıllar sonra anlattığınızda komik hale geliyor. Bazen de yeri geldiğinde ciddi şeylerden de söz ediyoruz tabii ki. O kadar da her şey komik değil. Yeni Haller'de ise daha çok bir konuyu çalışıp o konu etrafında bir bilgi aktarıyorum. Geçen bölümde Olsun Odayı da şöyle bir şey yaptım. Size belki Yeni Haller'de de zaman zaman küçük de olsa değinmişimdir. Benim kiloyla olan meselemden bahsettim. Kilo problemimden. Problemim şöyle. Hayatımın çok uzun bir bölümünde çok zayıftım. Çok zayıf, gerçekten çok zayıf. Şöyle söyleyeyim, yani 24-25 yaşına kadar 47,5 kilo filandım. 1.78 boyunda bir insan için düşünün, yani bir deri bir kemiktim. Çok kolay yemek yemezdim çocukken, çok yemek seçerdim vesaire. Bunları anlattım. Bunları anlatınca dinleyicilerden bir tanesi, Olsun o da iyi dinleyenlerden biri bana bir mesaj attı ve dedi ki ya ben de bu yemek seçme meselesine çok takılıyorum. Fakat ne yaparsam yapayım bazı yemekler midemi bulandırıyor, tiksiniyorum, yiyemiyorum. Dolayısıyla bunu nasıl aşacağımı bilemiyorum. Bununla ilgili bir mesaj alınca böyle bir bölüm çekmeye karar verdim. Çünkü bazı şeyler aslında sizin kontrolünüzde değil. Ve ne yazık ki biz aslında bu kontrolümüzde olmayan durumlardan, daha doğrusu durumların aslında sadece bizde olduğunu sanmamızdan ötürü, sadece kendimizde öyle bir problem yaşandığını zannetmemizden ötürü bu konularla ilgili yardım almıyoruz, alamıyoruz ve hatta haberimiz bile olmuyor. Neden haberimiz olmuyor? İşte bu bölümün başlığında da belirttiğim mesela doyu bütünleme bozukluğu. Doyu bütünleme bozukluğundan ben psikolojide okumama rağmen haberdar değildim. O zaman yanlış hatırlamıyorsam ya da ben atlamış olabilirim. Benim hatırladığım kadarıyla psikoloji müfredatımızda, en azından lisans müfredatının içerisinde duyu bütünleme bozukluğu diye bir şey yoktu. Ya da belki bir yerde geçiyordu ama böyle dört başı mamur anlatılan bir konu olsaydı hatırlayacağımı düşünüyorum. Aradan yıllar geçti, çok uzun yıllar. Bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce bir arkadaşım çocuğuyla ilgili terapisten yardım aldığını, o terapistin de çocuğunda duyu bütünleme bozukluğu olduğunu söylediğini aktardı bana. Sen duydun mu hani psikoloji okudun filan diye. Ben de hiç duymadığımı söyledim ve açıkçası birazcık da böyle şey yaptım. Ne derler? Ukalalık yaptım. Ya dedim, terapistler bakma çocuklara her türlü sorunu söylüyorlar ama öyle de olmuyor. Bizi de çocukken çok yaramazdık. Bize de neler neler derlerdi bugün eğer terapiste gitseydik filan diye. Bu hiç sağlıklı bir yaklaşım değil. Yani kendim yapmama rağmen zaten hayat bana öyle davranmamak gerektiğini öğretti. Fakat bir yandan da o arkadaşıma böyle yardımcı olabilmek için hem de merak ettiğim için duyu bütünleme bozukluğu nedir diye girip araştırmaya karar verdim. Ve bir araştırdım ki araştırmaz olaydım diyormuşum. Yok hayır, iyi oldu, çok iyi oldu. Çünkü niye? Bu tür farkındalıklar, yani insanın kendisiyle ilgili de bir şeyi keşfetmesinin çok farklı alanlarda etkisi oluyor. Bir kere farkında olmakla başlıyor düzelmeye giden yol. Hani duyu bütünleme bozukluğu öyle bir şey ki zaten yetişkinseniz siz onu bir noktaya kadar düzeltmişsiniz demektir. Birazdan bahsedeceğim detaylarından. Ama özellikle şunu anlatayım. Bir bloğa denk geldim. Bir kadın yetişkin duyu bütünleme bozukluğu hastasının diyelim bir bloğuna. Hastasının derken imtina ederek söyledim. Çünkü duyu bütünleme bozukluğu tek başına bir hastalık olarak tanımlanmıyor. Hiçbir endekste, regülasyonda vesaire. Ama giderek sadece duyu bütünleme bozukluğuna yönelik terapiler, ergoterapi denen, ergoterapi işte ergonomiden geliyor, iş terapisi gibi, yani işlev aslında vücudun organlarının doğru çalışması, işlevlerini doğru yerlerine getirmesi üzerine, buna uğraşı terapisi de deniyor bir terapi biçimi. Bu ergoterapinin altında çokça uygulanan bir terapi biçimine doğru evrildi yıllar içerisinde. Ama bundan 5-6 yıl önce bile bu konuda çok fazla literatür yoktu. Vardı, Türkiye'de yavaş yavaş başlıyordu. Bugün çok daha fazla fizyoterapistler ergoterapi yapıyorlar. Ve anladığım kadarıyla özellikle çocuk hastalarda diyelim, danışanlarda çok iyi sonuçlar alıyorlar. Yani en azından bugün literatüre baktığımda onu görüyorum. Neyse 5 yıl önce böyle bir şey yoktu. Ben bir yetişkin hastanın bloğuna denk geldim. Kendi tecrübelerini aktardı. Bloğu okumaya başladığımda benim için böyle nasıl derler, hayatımı değiştirecek türden bir bilgiyle karşılaştım. Çünkü sanki bloğu ben yazmıştım. O kadar detaylar bana benziyordu ki. Yani o kadar olur. Detayla kastettiğim şey gerçekten detay. Hani burada da anlatmıştım. Mesela kahve işte içemiyorum, bana çarpıntı yapıyor filan diye. Ya okuduğum bloktaki o kadının kahve içemediğini bile, yani ve tam da bu yüzden içemediğini bile yazmıştı kadın. Portakal suyu içemiyordu mesela. Bende de öyle bir şey vardır. Bunu mesela kendi kendime keşfetmiştim. Bir sıvının içerisinde bir pütürcük olması, bir tane olması zihnim tarafından algılanmıyor. Daha doğrusu rahatsız edici olarak algılanıyor. Yani zihnim o sıvının sıvı olması gerektiğini, belli bir akışkanlığa sahip olması gerektiğini düşünüyor ve o pütürcük dediğimiz taneler beni çocukken de rahatsız ediyordu. Yıllar sonra kendimle ilgili düşünürken şunu buldum ama kendi kendime. Ya ben bunun sıvı olması ve sıvının içerisinde katı bir şeyin ağzıma geliyor olmasıyla ilgili sorun yaşıyorum galiba diye. Ama bunun duyu bütünleme bozukluğu diye bir yere tekabül edeceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Ta ki o güne kadar. Sonra da girip okudum. Bununla ilgili neler var neler yok diye. Dediğim gibi daha çok çocuklarla ilgili çalışılan bir alan bu. 1920'de Kaliforniya'da doğan bir ergoterapist Jean Ayres duyu bütünleme teorisini geliştiriyor. Ve 70'lerde bununla ilgili bir terapi formatı da ortaya koyuyor. Bugün elde edilen bulgulardan yola çıkarak Güney Kaliforniya duyu bütünleme testi ve sonrasında işte duyu bütünleme ve praksis testi gibi testler geliştiriliyor vesaire. Duyu bütünleme İngilizcesi aslında şöyle, sensory processing disorder. Yani duyu işleme bozukluğu. Yani bu şu demek, siz bir çocuksunuz, dünyaya geldiniz, bir takım duyuları nasıl işleyeceğinize dair bir öğrenme süreci yaşıyorsunuz aslında. Nasıl öğrenme süreci yaşıyorsunuz? İşte mesela birisiyle konuşurken ortamda bir başka gürültü varsa o gürültüyü fona atmayı öğreniyorsunuz. Figür fon ilişkisi kuruyorsunuz duyularınızla. Ha diyorsunuz ki işte şu anda konuşan kişiye odaklanacağım, geri kalan sesleri duymamalıyım mesela. Veya ne bileyim ben, kokular için benzer bir şey. Bir koku, yani daha doğrusu başkasına hiç baskın gelmeyen bir koku size baskın geliyorsa orada bir sorun olabileceğini düşünebiliyorsunuz. Çocukken bunu düşünmüyorsunuz da yıllar sonra kendinizle ilgili düşündüğünüzde bu teşhisi koyabiliyorsunuz. Yani çocuklar aslında gündelik pratik içerisinde birbirleriyle oynayarak, koşturarak, ellerini kollarını sallayarak, düşerek, kalkarak vesaire dünya ile bir tür şey gibi düşünün, rot balans ayarı gibi. Eski bilgisayarlarda vardı, böyle kafa ayarı vardı Commodore'da. Yani dünya ile uyumlandığınız bir ayar yapıyorsunuz duyularınıza. Bazı çocuklar işte bu ayarı yapmakta sorun yaşayabiliyorlar. Burada da duyu bütünleme bozukluğu dediğim gibi tek başına bir rahatsızlık olarak kabul edilmemiş uzunca bir süre. Ve bugün hala DSM-5'te falan yok. Yani bu endekste, hastalıkların indeksi içerisinde yer almıyor. Ama otizm spektrumunda olan kişilerin ve aynı zamanda hiperaktivite bozukluğu olan çocukların duyu bütünleme ile ilgili de sorun yaşadıkları ortaya çıkmış. Öncelikle şunu söylemek isterim ki, yani bunları böyle dinlediğinizde bir takım semptomlar hepimizde var. Bu hemen hemen her hastalık için böyledir. Yani hele psikolojik rahatsızlıklarda. Yani öyledir ki bizim lisede aramızda konuştuğumuz bir şeydi. Lise derslerinde şizofreniyi okurduk psikoloji dersinde. Aa bende de var. Ya bu da bendekinde aynısı filan. Hepimizde bu rahatsızlıkları tarif ederken kullanılan türden rahatsızlıklar zaman zaman ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla birazdan kendimle ilgili anlatacaklarıma bakarak kendinize teşhis koymayın isterim. Ve aynı zamanda da bu bir zaten sağlık programı değil, bir sağlık tavsiyesinde bulunmuyoruz vesaire. Fakat insanın bu tür konularda yine de bir farkındalığının olması, yani biraz evvel bahsettiğim işte bana, ben yemeklerin bazılarına ne kadar uğraşırsam uğraşayım yiyemiyorum, bana tiksindirici geliyor diyen dinleyicide olduğu gibi böyle bir farkındalık insanı rahatlatabilir. Yetişkinlerde terapi süreçleri, bu ergoterapi süreçleri de başlamış. Dediğim gibi ben konuya ilk vakıf olduğumda, baktığımda yetişkin terapisine pek denk gelmemiştim. Özellikle çocuk terapileri yavaş yavaş Türkiye'de başlamıştı. Bundan 5-6 sene önce, belki biraz daha uzun bir zaman öncedir, şimdi tarihleri karıştırıyor olabilirim. Ama bugün baktığımda yetişkin terapilerinde başladığını görebiliyorum. Kendime geçmeden önce şunu da belirteyim isterim. Yani kendime derken yaşadığım o zorluklara geçmeden önce bunu anlatmak çok kolay değil. Çünkü insanların bunu anlaması çok kolay değil. Takıntılarını anlatıyormuşsun gibi algılanıyor. Yani bunlar benim takıntılarım değil. Tam tersi, bunlar bende var olan ve üstesinden gelmek için çaba sarf ettiğim durumlar. Yani sen de amma takıntılısın falan gibi bir şey değil bu. Zaten vücudum bunu böyle algılıyor veya algılayamıyor ya da yanlış algılıyor. Dolayısıyla o duyusal bütünlüğü zaten sağlayamıyor. Ben onun üstesinden gelebilmek için aslında adapte olmaya çalışıyorum. Tam tersi, takıntılarımı yenmeye çalışıyorum. Bir noktaya kadar da yeniyorum, bir noktada yenemiyorum. Ama bunlar takıntı değil zaten. Birer obsesyon değil yani. Bunu fark etmenin bile insan üzerinde çok olumlu etkisi oluyor. Çünkü toplum da sana bu davranış biçimlerinin aslında bir takım takıntılardan kaynaklandığını söylerse, bu sefer evet bende bir sorun var, ben herhalde çok takıntılı bir tipim falan gibi bir yere gidiyorsun. Obsesif kompulsif bir yere gidiyorsun. Halbuki öyle değil. Dedim ya, bir duyusal bütünlük meselesi var. Dolayısıyla duyu bütünleme bozukluğu aslında kötü bir isim, kötü bir tanım ve tarif değil. Çünkü duyusal bütünleme şu demek: çeşitli duyulardan gelen bilgilerin beyinde bir merkezde bir yerde işlenmesi ve adaptif bir şekilde, yani doğaya uyum sağlamak üzere, var olan çevreye, yaşadığımız habitata uyum sağlayacak şekilde bu sürecin yürütülmesi. Bir de duyu işleme bozukluğu, yani processing'den gelen kısmına bakalım. Orada da şu aslında: duyularınızdan bir takım bilgiler gelecek ve bunlar beyinde doğru şekilde işlenecek ve doğru çıktılar üretecekler. Şimdi bunun her birini yeteri kadar iyi yapamayan insanlar ve özellikle çocuklar olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi benim çocukluğumda böyle bir şeyin zaten adı filan da muhtemelen yoktu. Yerli literatürde muhtemelen hiç yoktu. Ama yıllar içerisinde bu iş yetişkinler ve yetişkinlerin yaşadığı problemlere vesaireye kadar gitti. Nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Yani örnek olsun diye yine figür fon ilişkisi gibi düşünün. Normal şartlarda hiç kimseyi rahatsız etmeyecek bir uğultunun, gürültünün sizin beyniniz tarafından arka plana atılamadığını düşünün. Bu arada iki tane refleks var bu duyuları algılama, daha doğrusu algılayamama durumunda. İnsanların ve özellikle yine altını çiziyorum çocukların iki davranış biçimi oluyor. Birincisi, duyulara kendini kapatma, dolayısıyla duyumsamama refleksi. Bir diğeri de duyulara aşırı derecede hassas olma ve dolayısıyla bu duyularla başa çıkamama. Yani birinde duymamayı görmemeyi tercih ediyor, kabaca söylersek, ve o kadar duymamayı görmemeyi tercih ediyor ki artık böyle duyması ve görmesi gereken bazı sesleri, ne bileyim işte ışıkları vesaireyi algılamamayı tercih ediyor. İsmini söylemenize rağmen kafasını çevirip bakmıyor bir çocuk diyelim mesela. Bir takım motor hareketlerinde güçlük yaşıyor. Ne bileyim, çok düşüyor vesaire. Yani göstermesi gereken tepkiyi göstermesi gereken yerde gösteremiyor. Bir de aşırı hassas olduğu için ajite oluyor. Yani onda hareketsiz kalmıyor. Yani bir kaçınma tepkisi geliştirmiyor da savaşma tepkisi geliştiriyor. Yani agresifleşiyor. Benim durumumda ikincisiydi. Yani ben diğer türlüyse de o kadar çocukluğumu bu hakimiyetle hatırlayamıyorum. Hani duyulara kendimi kapatmadan çok o duyularla başa çıkmaya çalışma gibi bir güçlük içerisindeydim. Ve bunun bugüne yansıyan bazı davranış kalıplarını hala yaşıyorum. Ben de hiperaktif miydim? Yani otizm spektrumunda olduğumu düşünmüyorum. Olabilirim ama yani herhalde değilim gibi geliyor bu saatten sonra baktığımda bütün sürece. Ama hiperaktiftim muhtemelen. Dediğim gibi o zaman teşhisi konmadığı için şimdiden çok yaramaz mıydım? Evet, yaramazdım. İşte çok mu kendime zarar verirdim bu hiperaktivite yüzünden? Evet. Yine bir bölümde anlatmış olabilirim ya da olsun odayı da anlattım belki de. Ben mesela yuvaya giderken, bahçede koşuştururken artık yuvanın öğretmenleri o kadar alışmışlardı ki ecza dolaplarını yanlarında getiriyorlardı. Şey, çantaydı o, ecza çantasını. Böyle hatta belki de dolabı indiriyorlardı, tam hatırlamıyorum. Çünkü niye? Eray işte düşecek ve Eray dizini kanatacak. Bu neredeyse vakayı adiyeden her gün olan bir şey olduğu için buna karşı sadece Eray'a özel önlem alınıyordu. Dediğim gibi böyle bugün baktığımda evet biraz hiperaktifmişim gibi geliyorum. Ne bileyim, yine yuvada mesela zil çalar çalmaz işte sınıftan çok hızlı bir şekilde koşup kapıya değmek gibi bir yarışma yapardık ve bizi durduramazlardı, cezalandırırlardı, o cezayı da umursamazdık falan filan. Böyle bir zapt edilemez bir yanım vardı. Çok düşerdim, sakardım, bir şeyleri karıştırırdım, ne bileyim düğüm ederdim mesela bir şeyi çözmek isterken filan. Unuturdum çok fazla. Mesela evden çıkarken belli bir yaşa geldikten sonrasını söylüyorum, anahtarımı yanıma almayı çok unuturdum. Dolayısıyla benim için baktığımda işte bu duyu bütünleme bozukluğunun belirtileri arasına baktığımda çocukluk halimde bile bir sürü ortak nokta yakalıyorum. Ama bunun dışında bir takım başka yine size anlatmak istediğim kendimden örnekler var. Yani arka planı birazcık vermiş oldum. Bununla ilgili bu arada neden olduğuna dair çok fazla bilimsel teori olmasına rağmen tam olarak şundan kaynaklanıyor diyemiyorlar. Çeşitli reseptörlerin farklı çalışması, işte dopamin reseptörlerinin vesaire gibi bir sürü argüman var. Hem teknik olduğu için anlatmayayım istiyorum, hem de dediğim gibi çok net bir şekilde şundan kaynaklanıyor diyemiyorlar. Ama özünde anladınız siz. Yani bir çocuğun, bir yetişkinin kendine gelen uyarılarla, uyarımlarla kendi duyularıyla yeteri kadar başa çıkamamasından kaynaklanan ya o duyumu kesmesi ya da o duyuma karşı aşırı hassasiyet geliştirmesi gibi bir durum. Yemekten örnek vermek gerekirse işte bazı yemekleri kesinlikle yiyemiyorum. Ben de mesela yoğurdun üzerindeki kaymağı kesinlikle yiyemiyorum. Midem bulanıyor ağzıma geldiğinde. Sütün üzerindeki kaymağı yiyemiyorum. Midem bulanıyor ağzıma geldiğinde. Buradaki mantık biraz evvel de söylediğim gibi sıvı bir şeyin içerisinde katı bir şey olmasını zihnim kabul etmiyor. Yani bunu zihnim kabul etmiyor deyince hiç bilimsel bir şekilde söylemiş olmuyoruz ama siz anlıyorsunuz. Beyin onu öyle işlemiyor. Kardeşim sıvı bir şeyin içerisinde katı bir şey olmaz diyor. Mesela yoğurdun bir kıvamı var. O sıvıya daha yakın bir kıvam. Ama kaymak öyle değil. O daha katı. Dolayısıyla ben o yoğurdu ağzıma attığımda onun içindeki o pütürcük ağzıma geliyorsa eğer vücudum buna tepki veriyor. Bu dediğim gibi bir dinleyicinin paylaştığı bazı yemekleri asla yiyemiyorum. Bundandır demiyorum. Yine altını çizeyim. Bunların hiçbirisi tek başına tek bir bozukluğu işaret etmez. Ama ben birazdan anlatacağım size, anlatmaya da başladım zaten. Birden fazlası bir araya geldiğinde bir şey anlatıyor olur. Devam edeyim. Yemeklerle olan ilişkimi söyledim. Çocukken bir sürü yemeği yemezdim. Şimdi anlıyorum ki aslında onların o dokusu, texture'ı yani problem. Bamya mesela, tüylü bir şey. Benim onu yemem mümkün değildi. Ama yıllar içerisinde ben üstüne giderek bazı şeyleri atlattım. Çok yemek seçmem. Bu kaymak meselesi mesela istisnadır. Kendimi onda da zorladım bu arada ama olmuyor. Zorlamayla olmuyor. Yine mesela söylerken bile içim fena oluyor. Bir tostu yerken tostun kağıdını ısırmak, şu anda yine tüylerim diken diken oldu, benim için kabus gibi bir şey. Orada çıkan ses, o sesi bile, yani orada gırç diye bir ses çıkıyor ya, o sesi düşündüğümde böyle bayılacak gibi oluyorum. Dedim ya, o yüzden bu bölümü çekmek bir yanıyla aslında zor. Çünkü insanın bu kadar kendini anlatması çok kolay değil. Deli herhalde falan diyeceğiniz bir durum. Ama öyle. Keza mesela yumurta yerken bugün bile içinden yumurtanın kabuğu çıktı. Ne var ki? Tek başına kabuğu getirin, ben yerim kabuğu. Yani öyle bir hijyenik bir kaygı değil benimkisi. Ama o yumurtayı yerken çıt ederse eğer ağzımın içerisinde, benim için artık yine bir bayılma sebebi. Böyle bayılmasam bile bir tansiyonum düşüyor. Bir yerlere falan uzanıyorum. Böyle bir durum. Kumaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ben çocukken gizli gizli tişörtlerimi kirliye atardım. Yıkansınlar diye. Benim için en kıymetli tişört eprimiş, yani erimiş gitmiş tişörttür. O yüzden mesela delik deşik olmasına rağmen giymeye devam ettiğim tişörtlerim var. Bugün hala bu böyle. Çünkü çok zor benim için bir şeyi giymek. En yumuşağı olması lazım. Ne bileyim ben, en rahatı olması lazım. Pantolonda mesela o kadar büyük bir sorun yaşamıyorum. Yine tabii belli bir sıkılıktan daha fazlasını giymiyorum ama özellikle üstümde etiket hemen çıkartılır bir şekilde. Yünlü bir şeyi giyemem. Yün direkt tenime temas ederse rahat edemem. Keten mesela, saf keteni giyemem. O benim mutlaka yerlerime batar. Giyenleri hayal bile edemiyorsunuz. Öyle bir halden bahsediyorum. Yani o kadar zor bir hal. Gözünüzün önüne getiremiyorsunuz. Bunlar tabii dediğim gibi zaman içerisinde bu yüzdenmiş, bu böyleymiş diye algıladığım süreçler. Kumaş meselesi çok klasik bu arada. Hepinizde vardır. Bir sürü insan bu arada yünlü giyemez. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi olması hiçbir şey ifade etmiyor zaten. Ya da hepsi olması da bir şey ifade etmiyor. Siz hayatınıza devam edebiliyor musunuz, edemiyor musunuz? Ben aslında pek çoğunu bir noktaya getirmiş durumdayım. Ama bazı durumlar, mesela örnek olsun diye şöyle bir şey, sese gelelim. Mesela diyelim ki bir ortama gittik, ortamda fonda bir uğultu var. Ben gürültülü ortamda çalıştım. Hem de yazı mazı yazıyorduk, yazı okuyorduk filan. Ama benim kastettiğim uğultu böyle. Nereden geldiği belli olmayan. Ve o sırada benim de karşımdakiyle böyle dikkat kesilmem gereken bir an var diyelim. Ben aslında karşımdakine dikkat kesilemez hale geliyorum bir süre sonra. Ve öyle bir hale gelince bu sefer aslında içten içe sinirleniyorum. Bunu sonradan fark ettim. Dediğim gibi bu duyu bütünleme bozukluğuyla ilgili okudukça farkındalığım arttı. Dolayısıyla ne oluyor? Benim o öfkem kabarmış oluyor ama ben farkında değilim. Hatta ve hatta bazen ben konuya öfkelendiğimi düşünüyorum. Halbuki konuya öfkelenmiyorum. O sırada bir uğultu var. Ben dikkatimi tek bir yere toplamayı başaramıyorum. Ve başaramadığım için de böyle bir sinir halim. Dikkat bozukluğu olan çocukların böyle bir sinirlilik hali olur. Hepsi için değil ama özellikle aşırı hassasiyet geliştirenler için. İşte buna savaşma deniyor. Yani o duyumla savaşa girişiyorsunuz. Onu böyle fona itemiyorsunuz ama itmeye çalışıyorsunuz, olmuyor filan ve böyle bir temper, yani bir öfke kabarması sorunu yaşıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Keza aynı şekilde birden fazla insan aynı ortamda konuşmaya başladı. Diyelim ki insanlar bana doğru konuşuyorlar. Ben böyle bayağı bildiğiniz fener tutulmuş tavşan gibi kalıyorum. Ne onu anlıyorum, ne onu anlıyorum. Yine aynı şey, böyle birilerine sus deme ihtiyacı hissediyorum. O sırada birilerine sus diyemeyeceğim bir ortamda bulunabilirim filan. Benim için kabus gibi süreçler başlıyor. Yine sesle ilgili çok acayip bir şey söyleyeyim. Çok kısık ses olduğu zaman da aynı şey oluyor bende. Yani mesela televizyonun çok kısık dinlenmesine ve çok yüksek dinlenmesine tahammül edemiyorum. Kısıklık da çünkü benim için işlenemeyen bir duyum anlamına geliyor. Öyle olduğu için de televizyonu öyle dinlemek yine aynı şey, bende bir şeyleri yapamamakla eşdeğer oluyor. Mesela ışık, işte o hani böyle şey aklıma geliyor hemen çocukluğumda. Diskolara gidilirdi, yani ebeveynler falan giderdi. Orada bu yanıp sönen böyle ışıklar vardır, o disko toplarının. Mesela o kabus gibi bir şeydi benim için. Ben şey yapmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Gözümü o hızda kırparak ya sürekli aydınlık ya da sürekli karanlık görmeye çalıştığımı filan. Yine görmeyle ilgili standart bir güneş gözlüğünü kullanamıyorum. Bunu da çok uzun zaman sonra fark ettim. Niye kullanamıyorum? Çünkü çok az ışık geliyor gibi geliyor içeriye. Dolayısıyla dışarıda o gözlükle dolaştığımda aslında karanlık geliyor bana. O yüzden güneş gözlüğüm var ama böyle çok hafif, böyle kahverengi açık renkli bir camla kullanabiliyorum yazın. Havanın kapalı olduğu bir durumda güneş gözlüğünü yine kullanamıyorum. Hava kapalıyken zaten kullanmamakta fayda var da. Hani biliyorsunuz o sırada kapar, açar, güneş gözlüğü gözünüzdedir. Bende öyle olmuyor. Mesela kapattığı sırada gözlüğü hemen çıkartmam lazım ki rahat edebileyim. Yoksa göremediğim için yine bir fenalık geliyor. İşte bu fenalık geliyor, içim sıkılıyor, daralıyor dediğim şey böyle bir şey. Dokunma meselesi benim için çok sorunlu. Yüksek ses aynı şekilde çok sorunlu. Birisinin bana habersiz dokunmasından rahatsız oluyorum mesela. Bu bir aslında problem. Bunun çok daha ekstrem vakaları var. Özellikle yetişkinlerdeki durumlara baktığımda çok acayip şeyler karşıma çıktı. Yani sevgilisinin asla dokunmasına izin vermemek vesaire filan gibi. Benim öyle değil. Sevgilim bana dokunabiliyor. Ben sevgilime dokunuyorum. Ama muhtemelen bunun frekansı normal bir insandan daha düşük oluyor. Yine benzer bir şekilde mesela bu dokunmayla ilgili aklıma gelen el şakalarından o yüzden hoşlanmıyorsun. Yani bir şekilde hiç böyle tepki veremiyorsun. Daha doğrusu şöyle, bir yandan da el şakasına da böyle kıllık yapan insan vardır ya, sen de hiç şaka kaldırmıyorsun derler. Ya ben kaldırmıyorum değil, benim işte bilişsel sistemim kaldırmıyor. Mesela bazı şeyler beni çok ürkütebiliyor. Ama bu korkma gibi değil, bir yerden bir çöp poşeti havalandı diyelim. Sağımda böyle yakın bir yerden. Acayip bir reaksiyon verebiliyorum. Çok fazla ürkebiliyorum. Ama normalde mesela işte dedim ya, hayatta hep bunlarla başa çıkmaya çalışıyorsun diye. Başka bir alanda da köpek üstümüze saldırsa ben korkup kaçmam. Ya karşı koymaya ya savunmaya geçmeye çalışırım. Ama dediğim gibi o beklenmedik anda olan şey bende çok farklı bir etki yaratabiliyor. Bir de tabii en önemlisi, söylemek istediğim şeylerden biri de buydu. bütün bunlarla aslında çocukluğundan itibaren uğraşıyorsun. Dolayısıyla bunlar bir noktaya geliyor. Çocukluktaki kadar katı kalmıyor. Ama çocuğu anlamanın şöyle bir etkisi var. Mesela ben şimdi düşünüyorum, annemler bana muhallebi yedirmeye çalışırlardı. Halbuki muhallebiyi yiyemiyordum. İçindeki pirinç taneleri pütürlü geldiği için bana, ben onu tüketemiyorum. İşte bu yemek yemekte zorlanıyorum, bazı yemekleri yiyemiyorum diyen dinleyici gibi. Belki de bu yüzden o yemeklerin dokusuna vücudunuz uyum sağlayamıyor. Böyle olabilir yani. Dolayısıyla sürekli olarak da kendini suçlamak, yani bu yemek seçmek gibi değil aslında. Yani vücudunuz ona bir tepki veriyor. Yine örnek işitsel. Çok uzun süre, çok uzun süre derken yani aslında kısa bir süre. Yani çoğu insan için kısa, benim için uzun süre sayılacak zamanlarda kulaklık kullanamam ben. Yani çok kısa kullanıyorum artık. Kulaklıksız gezmiyorum. Ama kulaklıkları kulağına takıp hani bir yürüyüşe çıkan ve işte 2 saat boyunca bir şey dinleyen filan, öyle bir insan olamıyorum işte. Yani yarım saat dinlerim. Hadi kendimi zorlarım, 50 dakika dinlerim ki açık alanda kulaklıkla olma fikri bana yine iyi gelmiyor. Hani evde daha rahat kulaklığı takmak. Hem kulaklarım rahatsız oluyor, hem de aynı zamanda da o kulaklıkla dışarıyı duyamama hissi bana iyi gelmiyor. Kulaklıklarımı çok sık kaybederim mesela. Niye? Çünkü sürekli tak çıkar tak çıkar. Hep böyle çıkarma isteği var içimde bir yandan. Çok fazla uzun süre kulaklık kullanamıyorum. Yani bunları şunun için anlatıyorum. Bu farkındalık sistemi. Yani bunların hepsine birden baktığınızda, yani bir tanesi değil de işte dediğim gibi 15 tanesi de birebir de by definition, yani tanıma tam olarak denk geliyorsa, evet benim çocukluğumda hiperaktivite bozukluğu da muhtemelen bende varmış ve duyu bütünleme bozukluğu da buna eşlik ediyormuş diyebiliyorum. Bu saatten sonra belki yetişkin terapist düşünebilirim. Hani böyle bir şeye de çok kapalı olduğum için değil. Ama yetişkin terapisinin başladığını bile, yani yetişkinlere de terapi verildiğini, ergoterapi verildiğini bile gerçekten bu bölüme hazırlanırken öğrendim. Çünkü ben bu duyu bütünleme bozukluğunu tahmin edebileceğiniz üzere ilk duyduğumda böyle bununla ilgili elime ne geçerse okudum. Orada yurt dışında bir takım terapiler falan olduğu yazılıyordu ama daha çok işte meditasyon, bir tür mindfulness eğitimleri falan daha çok tavsiye ediliyordu. Bu duyu bütünleme bozukluğunun yetişkinlerde rastlanan çeşidi için. Ama bu bölüme hazırlanırken bir kez daha dönüp baktığımda yetişkin terapisinin de başladığını görmüş oldum. Ama dediğim gibi benimkisi aslında o farkındalıkla birazcık kendine gelen bir şey oldu. Yani şu aslında, insanlara bunu söylemek. Yani işte çok gürültülü, uğultulu bir ortamda bir şey tartışıyorsanız o tartışma sizin aleyhinize gelişiyor demektir. Mesela 2 kişi bir düşünceyi tartışıyor olabilirsiniz. İşle ilgili bir şey olabilir. Ortamda uğultu varsa ve o 2 kişiden birisi benim gibi birisi ise aslında maça 1-0 mağlup başlamış oluyor. Ya burası çok uğultulu, ben burada tartışırken kendimi iyi hissetmiyorum. Dolayısıyla tartışmayı da sağlıklı bir şekilde sürdüremiyorum. O yüzden istersen gel sessiz bir yere gidelim demek. İşte farkındalığın işe yaradığı yer orası. Veya herhangi bir şey beni rahatsız ettiğinde, bir kıyafet. Mesela eskiden rahatsız etmesine rağmen giymeye çalıştığımı anımsıyorum. Yani bununla bir cebelleşme. Bir noktaya kadar işe yaramıştır da. Dediğim gibi çocukluktaki kadar keskin kalmıyor bunlar. Ama bir yandan da bununla sürekli olarak mücadele etmeye çalışmak insanı yoran bir şey. Yani aslında kendinizle, ne derler, savaş içinde yer alıyorsunuz. O savaş veya kaçınma meselesinde eğer savaşı tercih etmişseniz, yani mücadele etmeyi tercih etmişseniz, yorucu bir hal alıyor hayat. Ve genellikle bu duyu bütünleme bozukluğunun yetişkin versiyonlarında anksiyete bozuklukları da görülüyor. Tam da bu nedenden, yani sürekli sizi irite eden bir şey var. Bir ses, bir koku. Mesela koku da benim için çok benzer bir şekilde. Kendi kokum aynı şekilde beni itebilir. Başka dışarıdan herhangi birisinin kokusu, herhangi bir şeyin kokusu. Kokulara aşırı hassasım. Hep oldum olası. Kimi insanın hiç almadığı bir kokuyu gayet net alabiliyorum. İşte koklaya koklaya o kokunun kaynağını bulabiliyorum. Bazen oluyor evde böyle bir kötü koku duyuyoruz. Acaba nereden geliyor diye ben bayağı bildiğiniz av köpeği gibi evin içerisinde gezip o kokunun kaynağını bulabiliyorum. Mesela parfümler, işte böyle ağır parfümler asla kullanamadım. Hayatım boyunca bir de yani mesela birisi çok ağır bir parfüm sürmüş. Hele bir de diyelim ki bol bol sürmüş ve biz onunla dar bir alanda beraberiz. Bildiğiniz benim midem bulanıyor. Öyle böyle bulanma diye gidip bir yerde öğürüyorum filan. Yani bunlar hakikaten zor, yaşaması zor şeyler ama bir yandan da alışıyorsunuz, devam ediyorsunuz yaşamaya. Evet, yani hem yeni hallerde hem olsun o da iyi de olsun istedim ben bu bölüm. Çünkü belki dinleyenler de hem kendileri hem etrafındaki insanlar işte çocukları ne bileyim ben eşleri anne babalarıyla ilgili bir farkındalık geliştirirler ve bu farkındalık geliştiğinde yani ha ben bu yüzden böyle davranıyormuşum dediğinizde en azından dediğim gibi hiçbir şey yapamıyorsanız bile gerekli önlemleri almaya başlıyorsunuz. Ama söz konusu bir çocuksa zaten hiçbir şey yapmamak bir seçenek olmamalı. Hemen bir terapiste daha sonrasında bir ergoterapiste gitmek suretiyle önlemleri almaya başlamak lazım ki çocuklar erken yaşta çok iyi sonuçlar elde ediliyor bu ergoterapilerle. Erken yaşta bu meseleyi halletsinler ve hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler. Bugün de ortak yayında hem olsun o da iyi de hem de yeni hallerde duyu bütünleme bozukluğunu konuşmuş olduk. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao Bella.